Bugünün baz metni Luka kitabının ikinci bölümünde bulunmaktadır. Luka 2 ayetler 22'den 35'e kadar. Luka 2 22'den 35'e kadar. Ayağa kalkıp Rabbin sözüne kulak verelim. Musa'nın yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu Rab'be adamak için Yeruşalim'e götürdüler. Nitekim Rabbin yasasında ilk doğan her erkek çocuk Rab'be adanmış sayılacak diye yazılmıştır. Ayrıca Rabbin yasasında buyurulduğu gibi kurban olarak bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu sunacaklardı. O sırada Yeruşalim'de Simon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar biriydi. İsrail'in avutulmasını özlemle bekliyordu. Kutsal ruh onun üzerindeydi. Rabbin Mesih'ini görmeden ölmeyeceği kutsal ruh aracılığıyla kendisine bildirilmişti. Böylece Simon, ruhun yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa'nın annesi babası, kutsal yasanın ilgili kuralını yerine getirmek üzere onu içeri getirdiklerinde, Simon onu kucağına aldı. Allah'ı överek şöyle dedi: "Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun. Artık ben kulun huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın, bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm." İsa'nın annesiyle babası onun hakkında söylenenlere şaştılar. Simon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi: "Bu çocuk İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak." Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Yeruşalim'de Simon adlı bir adam, Allah'ın vaadinin gerçekleşmesini bekliyor. Simon, İsrail'in avutulmasını bekliyor. Demek ki Simon, Mesih'in gelmesini bekliyor. Ne kadar uzun zaman beklediğini bilmiyoruz. Simon herhalde yaşlı bir adam artık. Onu belli bilemiyoruz. Yine de beklediğini biliyoruz. Ama bekleyen tek kişi Simon değildir. Mesih'in kendisi, o da bekliyor. O da Simon'la buluşmak istiyor. Ama İsa hala bir bebek. Simon'la nasıl buluşabiliyor? Birçok defa öyle düşünüyoruz ve aslında öyle öğretiyoruz ki İsa Mesih aşağı yukarı 30 yaşındayken halkın arasına görevine başladı. Vaftiz olduktan sonra görevine başladı. Evet öyle. Halkın önünde o zaman işe başladı. Ama bundan önce hiçbir şey yapmadı mı? Aslında Allah hiçbir şey yapmadan aramızda kalıyor mu? Yok. isamessi bebekken bile ispasendadır. Özellikle bugün bunu görüyoruz. İsa 30 sene beklemek istemedi. Simon'un o kadar uzun zaman daha yaşlanmasını beklemek istemedi. Ama küçük bir bebek olarak Simon'la tanışmak istedi. Ama bu nasıl olabilir? İsa bebek yürüyemez, Yeruşalim tapınağına nasıl gidebiliyor? Hatta konuşamaz, Simon'la nasıl iletişim kurabiliyor? Simon'u nasıl bulabiliyor? Biz görüyoruz, Mesih İsa o zaman yanındaki insanları kullanıyor. İsa annesi Meryem'e ve İsa'nın annesi Meryem'e ve onun kocası Yusuf'a rica etmesi gerekiyordu. Beni Yeruşalim tapınağına götürür müsünüz? Orada biriyle buluşmam lazım. Ama nasıl yaptı bunu? Çünkü konuşamıyor henüz. Mucize bir şekilde konuştu mu annesiyle, onun kocasıyla? Yok. Yıllar önce artık konuşmuştu. 100 yıllar boyunca sözünü vermişti. O zaten Allah'ın kendisi. Meryem ve Yusuf'un Allah'ın sözüne olan güveni ve itaatı şimdi İsa Mesih kullanıyor. Biz görüyoruz Meryem'le Yusuf tam kutsal kelamda buyurulanı yapıyorlar. Okuduğumuz ayetlerde 3 kere şunu görüyoruz. Musa'nın yasasına göre bir şeyler yaptılar. Nitekim Rabbin yasasında bir şeyler buyuruldu. Ayrıca Rabbin yasasında buyurulduğu gibi tekrar ve tekrar kutsal ruh bu ayetlerde bize bunu gösteriyor. Allah'ın buyruklarına göre hareket etmeye başladılar. Burada şunu görüyoruz ve şöyle bir ders alabiliriz. Allah bizi herhangi bir şekilde değil, kendi sözüyle yönlendiriyor. Allah ilk bize sözünü veriyor. Ondan sonra da yüreğimizde iman ve güven yaratıyor. Ve onun bu yaptıkları sayesinde onun sözüne itaat edebiliyoruz. Kutsal sözüyle ve yasasıyla Allah, evet, bizim günahlarımızı gösteriyor. Ve sonra bağışlama sözünü bize duyuruyor. Ama bundan başka da Allah bize hayatımızda doğru yolu gösteriyor. Hayatımızda bizi iyi ve doğru olana yönlendiriyor. Allah'ın buyrukları bizim için bereket oluyor. Ona kulak veriyorsak. Onlara itaat ediyorsak. Ama biz genelde ne yapıyoruz? Kendini düşünüyorsan, ya ben kendimi düşünüyorsam, birçok defa Allah'ın önünde yalvarıyoruz. Ya Rab bana yol göster. Ben şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Ya Rab yardım et. Bana yol göster. Bu tabii ki iyi ve doğru bir dua. Ama sanki yepyeni bir cevap bekliyoruz Allah'tan. O bize belki sözünde yolunu gösterdi artık. Ama biz o yolu o kadar sevmiyoruz olabilir. Pise kösterdi jolu kabul et miorus olabilir. Ama Allah kutsal kelamda hayatımız için doğru yolu gösterdiyse, gösterdiği yoldan bambaşka bir yolda yürümemiz için mi, onun yardımını istiyoruz. Böyle bir şey ayıp değil mi? Yani Allah cevabını verdi, biz kabul etmeyip başka bir cevap bekliyoruz. Bu doğru mu? İnsanların önünde böyle bir şey olmaz ama Allah'ın önünde böyle bir şekilde davranabildiğimizi çok defa düşünüyoruz değil mi? Bir örnek alalım. Kardeşlerden biriyle tartışmışsın. Aranız bozulmuş. Sen kızıp duruyorsun. Sonra zaman geçiyor. Üzülmeye başlıyorsun. İyi bir Hristiyan olarak bu kardeşin için dua etmeye kalkıyorsun. Rab onun yüreğine dokursun diye. Onun sana gelmesini, senden özür dilemesini bekliyorsun. Dua ediyorsun, ya Rab dokun onun yüreğine ki bana gelsin, özür dilesin. Tekrar ve tekrar Rab'be yalvarıyorsun. Ama kardeşin sana gelmiyor. Sen de merak etmeye başlıyorsun. Ya Rab, neden benim duamı hiç kulak vermiyorsun? Bu kardeşim bana niye gelmiyor? Ama Rab senin isteğini neden yapmıyor? Biliyor musun? Çünkü sen bu durumda Rabbin artık kelamda verdiği cevaba önem vermedin. İsa diyor ya, atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir. Yani bu söz sadece onun hakkında değil, benim hakkımda da konuşmaktadır. Ve İsa devam ediyor. Bu yüzden sunakta adak sunarken, yani Allah'ın önüne geldiğinden, gelirken, kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan, adağını orada sunağın önünde bırak. Git önce kardeşinle barış, sonra gelip adağını sun. Yani Allah cevabını artık vermiştir. Sen kardeşinin sana dönmesini bekleme. Sen ona git. Kendin git. Onunla barış. Ama bu hiç kolay değildir. Bizim için beklemek, başkasının bize gelip özür dilemesini istemek çok daha kolaydır. Ama Rabbin sözü iyi ve doğru değil mi? Onun gösterdiği yolu bizim için iyi değil mi? En iyisi odur. Ne yapalım o zaman? Belki duamızı biraz değiştirelim. Belki sadece o kardeş için değil, kendimiz için de dua edelim. Rabbe şöyle söyleyebiliriz. Ya Rab, senin sözüne göre yapmak benim için zordur. Gücüm yok. Ama sana güvenmek istiyorum. Senin isteğin benim için iyidir. Senin sözün benim için iyidir. Sen sözünle beni iyi ve doğru olana yönlendiriyorsun. Simdi benim yüreğime dokun. Beni değiştir. Beni kardeşime gönder. Özür dilemeye. Aramızı bulmaya. Rabbin isteği şudur. Ya da başka bir örnek düşünelim. Senin kötü vicdanın var. İşlediğin bir günahtan dolayı olabilir. Ağzından gelen bir yalandan dolayı olabilir. Yüreğinde sakladığın yanlış tutumlardan dolayı olabilir. Ya da sevdiklerini ihmal ettiğinden dolayı olabilir. Vicdan azabını çekiyorsun. Yüreğin rahata kavuşamıyor. O durumda ne yapıyorsun? Ya da genelde ne yapmaya çalışıyoruz? İnsanların arasında iyi işlerle kötü yaptıklarımızı karşılamaya çalışıyoruz, değil mi? Borcumuzu böyle ödemeye çalışıyoruz. Hem de Allah'ın önünde samimi ve derin dualarla rahat bulmaya çalışıyoruz, değil mi? Hem de belki iman kardeşlerimizin bizim için duacı olmalarını rica ediyoruz. Fakat rahata kavuşamıyoruz. Vicdanım bana suçluyor. Rahat bulamam. Peki bu durumda yine Rabbenin dualarıma, hatta kardeşlerimin dualarına kulak vermez mi? Niye bana esenlik vermiyor? Ama yine bir şey unutmuş olabiliriz. Rab cevabını verdi mi artık? Belki verdi. Onu biliyor muyuz? Onu öğrendik mi? Rab sözünde ne diyor böyle bir durumda olanlara? Bir ayet okuyayım Yakub'un mektubundan. Bu nedenle şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. Elçi Yakup diyor, şifa bulmak için, yani bu vicdan azabından kurtulmak için, günahlarınızı itiraf edin. Yani sadece unutmaya çalışmayın, sadece dua etmeyin, günahlarınızı itiraf edin. Yol budur. Biz biliyoruz ki, günahlarımızı itiraf etmek için her zaman uygun bir zamandır. Bunu birlikte ayının başında yapıyoruz ama özel olarak, kişisel olarak bunu herhangi bir zaman yapabiliyoruz. Rahibin görevi zaten bunun için hazır bulunmak. İnsanlar gelsin, günahlarını itiraf etsinler. Ve pederin ağzından Allah'ın bağışlama sözünü duysunlar. Bu yol hazırdır. Neden başka bir yol bulmaya çalışıyoruz? Neden bu imkanı kullanmıyoruz? Ya da neden bu imkanı o kadar az, nadiren kullanıyoruz? Rab diyor ya, kelamda yine, günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Allah, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Allah bizim günahlarımızı bağışlıyorsa, bizi her kötülükten arındırıyorsa, o zaman vicdanımızın bize suçlamasına sebep kalmıyor. Şeytan bize yalanlarını söyleyebiliyor ama Allah'ın önünde biz gerçekten akbak oluyoruz. Rabbin kendisi günahlarımızı affettiği zaman. Ve bu yol, bu cevap Allah tarafından bize verilen iyi ve doğru yoldur. Bundan faydalanalım. Peki ama Yeruşalim tapınağına dönelim. İsa'nın oraya gitmesi gerekiyordu. Simon'la buluşmak için. Hem de Simon'un orada bulunması gerekiyordu. Simon tapınağa nasıl geldi? Doğru saatte orada nasıl bulunabiliyordu? Biz okuduk, kutsal ruhun yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Şimdi bu nasıl oldu acaba? Kutsal ruh mucize bir şekilde Simon'u tapınağa götürdü mü? Ya da bir rüyamı gösterdi. Simon, şimdi git. Bugün tapınakta bulunman gerekiyor. Simon göklerden bir ses duydu. Şimdi git. Tapınakta ol. Peki kutsal ruh böyle şeyler yapabiliyor. Yapmış belki. Ama ben farklı şekilde çalıştığını düşünüyorum. Çünkü biz biliyoruz, Simon zaten Mesih'i beklemekteydi. Simon Mesih'i görmeden ölmeyeceği öğrenmişti. Yani Simon'un tapınağa gelmesi rastgele bir şey değildi. Herhalde Simon her gün tapınağa gelirdi. Çünkü Allah zaten tapınakta bulunduğunu vaat etmişti. Simon Mesih'i beklemek istediyse tapınaktan daha iyi bir bekleme yeri bulabilir miydi? Yok. Ve Simon Allah'ın sözünü tanıyor. Kelamı biliyor ve peygamber Malaki'nin de sözünü hatırlıyor. Orada bu ayet var ya, aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek. Ansızın tapınağına gelecek. Görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek, diyor her şeye egemen Rab. Yani Simon Mesih'i bekliyorsa, tapınağa gidip orada bekliyor. Kutsal ruh yine kelam aracılığıyla onu yönlendiriyor. Ve ikinci dersimizi buradan belki çıkarabiliyoruz. Sen Rab'den, Allah'tan ne istersen de, ne beklersen de, onun vaatlarına güven. Onun hazır bulunduğu yerde bekle. Onun vaatlerini bil, tanı. Onun sözünü hatırla. Ve vaatlerine dayanarak onun cevabını bekle. Evet, Allah bazen mucize bir şekilde bizi yönlendiriyor. Sanki bir rastlantı yoluyla üzerimize düşen felaketler aracılığıyla bizleri yürütebiliyor. Ve bazen Allah kafamıza sanki havadan bir fikir koyabiliyor. Fakat genelde bize kendi sözü aracılığıyla, bize duyurulan söly arajelila. Isleriön lendirior. Pununitsin biste rabbin evinegelmekten vasketsbeelim. Onun sözünü duymaktan katsmayalım. Ancak mümkün olduğu kadarıyla çok, sık sık ve sevinçle onun önüne gelelim. Onun cevaplarını bekleyelim. Son olarak, tapınakta neler oldu, neler yapıldı? Biz gördük ki Meryem'le Yusuf, Musa'nın yasası uyarınca bebek İsa'yı tapınağa götürdüler. Ve belli bir sebepler için götürdüler. Bütün ilk doğanları bana adayın demişti Musa'nın yasasında. İsrailler arasında insan olsun, hayvan olsun, her rahmin ilk ürünü bana aittir. Bu emir İsraillerin Mısır'daki kölelikten kurtulduklarını hatırlatıyor. Hem de doğum yapmış kadının kanamasından temiz sayılması için 40 gün sonra tapınağa gitmesi gerekirdi. Musa'nın yasasına göre bunu yaptılar. Ve orada yakmalık sunu olarak bir kuzu, günah sunusu olarak bir küvecin ya da bir kumru sunması gerekirdi. Ama eğer kadının kuzu alacak gücü yoksa, biri yakmalık sunu, öbürü günah sunusu olmak üzere iki kumru ya da iki güvercin yavrusu getirecek. Levililer kitabında böyle buyuruldu. Meryem'le Yusuf tam bu söze göre yapıyorlar. Tapınağa gidiyorlar. Ve orada tapınakta görev yapan rahip, o bu durumda kendisine getiren bebeği kucağına alıyor. Böylece gösteriyor, bu bebek, bu çocuk Allah'a aittir. Şimdi biz bu olayı görmedik, bunun hakkında okumadık. Herhalde bu olmuştu artık. Görev başındaki rahip bunu yapmıştı. Ama Simon, başka bir adam, o da bu bebeği kucağına alıyor. Ne için? Simon burada rahiplik görevinde değilmiş. Bir yandan Simon da gösteriyor, bu bebek Allah'a ait, tapınağa aittir. Ama aynı zamanda şunu gösteriyor, bu çocuk bana aittir. Bana geldi. Ben onu kabul etmek istiyorum. Ben zaten onu beklemekteydim. Bu çocuk benim avutulmamdır. Simon diyor, senin hazırladığın kurtulusu, Allah senin hazırladığı kurtulusu şimdi gözlerimle gördüm. Simon onu sadece uzaktan bakmadı. Yok, onu kucağına aldı. Allah'ın hazırladığı kurtuluşa sahip oldu. Ve diyor, artık huzur içinde ölebilirim. Ya da daha ince bir şekilde çeviriyorsak, şimdi kulunu esenlikle salıveriyorsun. Kurtuluş bana geldi. Ben şimdi ölüme hazırım. Ölüm beni yenemez. Rahat buldum. Esenlikle gidebilirim. Bugünün üçüncü dersimizi bundan çıkarıyoruz. İnsan için en korkunç bir şey şudur. İsa Mesih'i kucaklamadan ölmek. İsa Mesih'i Isä messi he sahib olmadan ölmek. Birçok insan çünkü İsa'yı uzaktan tanıyor. İsa'yı sanki başka birisinin kucağında görüyor. Birçok kişi İsa'nın sözlerinden bazılarını biliyor, ezberlemiş olabiliyor. Mesih'in yaptıklarından da haber duyuyor. Ancak asla dokunma mesafesine, kucaklaşma mesafesine yaklaşmıyor. Ama böyle bir seyircilik kimseyi kurtaramaz. Seyirci kalmak bize yetmez. Ve kilisede biz her zaman İsa Mesih'i kendi kucağımıza alıyoruz. Birçok şekilde. İman ikrarında onun yaptıklarını okuyoruz ve diyoruz. Biz insanlar uğruna bunları yaptı. Kurtulmamız için öldü. Bizim uğrumuza her şey yaptı. Hem de günahların bağışlama sözünü şahsen kabul ediyoruz. Bu söz bize özel olarak duyuruluyor. Allah senin günahlarını bağışlıyor. Bu sadece genel bir şey değil, bu tam sana gelen bir sözdür. Sen buna sahip çıkabiliyorsun. Hem de vaftiste biz hepimiz özel olarak Mesih'e geliyoruz ya da aslında Mesih bize geliyor. Bizzat vaftis oluyoruz. Başka biri değil, ben kendim vaftis oldum. Sen kendin vaftis oldun. Mesih tam sana geldi. Hem de bugün bu tapınakta İsa Mesih sana şahsen geliyor. Bugün onu Meryem'le Yusuf taşımıyorlar. Ekmek ve şarap onu taşıyorlar. Ekmek ve şarap onu sana getiriyor. Rabbin sofrasında bugün Rab İsa Mesih şahsen sana geliyor. Hatta senin kucağına, senin eline kutsal bedenini ve kanını veriyor. Allah'ın vaatleri yine gerçekleşiyor. Rab İsa Mesih kendisini bekleyene gerçekten geliyor. Bunu 30 sene beklemek istemiyor. Bugün sana gelmek istiyor. Ve sen de bugün onun bedenini ve kanını imanla kabul ettiğinde, onun sayesinde huzur içinde hayatına devam ettiğinde Yeruşalim'deki Simon'la ilgili söz sana da ait olur. O da İsa Mesih'i kucağına aldı. Amin.